Ayrım 7.
Ancak bence bunlar en temel unsurlardır. Gene de böyle bir hakkı kullanmanın akıllıca olup olmayacağı sorusu açıktır. Hak konusu çözüme bağlandıktan sonra önceki durumdan farklı olarak olayı bu çerçevede tartışmak gerekir. Elbette haklılığımıza rağmen akılsız davranabilir, eylemimizle çoğunluk nezdinde şiddetli bir öç alma duygusunun ortaya çıkmasına neden olabiliriz. Gerçi adile yakın ilişkiler içerisinde haklı direnişe karşı öç tavrı çok muhtemel değildir. Ancak gene de eylemin kamuoyuna etkin bir biçimde hitap edecek biçimde düzenlenmesi gerekir. Sivil itaatsizlik kamuoyuna bir mesaj vermeyi amaçladığı için gerçekten de böyle anlaşılmasına özen gösterilmelidir. Hem kendi hedeflerine hem de yardım edilmek istenen insanların hedeflerine hizmet edebilmesi için sivil itaatsizlik hakkının kullanılması da aynen diğer hakların kullanılmasında olduğu gibi akıllıca planlanmalıdır. Adalet teorisinin bu pratik sorular konusunda söyleyecek kesin şeyleri yoktur. Stratejik ve taktik sorunlar her zaman özel koşullar çerçevesinde tartışılmalıdırlar. Ama adalet teorisi bu soruların hangi noktada uygun biçimde sorulması gerektiğini söyleyebilmelidir. Sivil itaatsizliğin meşruiyeti ile ilgili bu tartışmada adilanelik ilkesinden söz etmedim. Adalete olan doğal ödevimiz bizim anayasal bir rejime olan politik bağımızın temelini oluşturmaktadır. Ancak sadece toplumun belli ayrıcalıkları, imkanları olan mensuplarının hepimiz için söz konusu olan ödevlerden farklı olarak bir de politik sorumlulukları vardır. Bunlar kamusal hizmet veren kurumlara daha kolay ulaşır ve politik sistemden daha kolay yararlanırlar. Böyle bir durum bu bireylere toplumun geri kalanına karşı adil anayasal düzeni korumak konusunda özel sorumluluklar yüklemektedir. Sivil itaatsizliğe başvurmak için haklı gerekçeleri olan baskı altındaki azınlık mensuplarının normal olarak bu türden politik bir sorumlulukları yoktur. Ancak adilanelik ilkesinin bunlara önemli sorumluluklar yüklemediği anlamına gelmez. Çünkü bu ilke sadece özel yaşamın çok sayıdaki sorumluluklarının kaynağı olmakla kalmaz, aynı zamanda insanların ya da grupların ortak politik amaçlarla bir araya geldikleri her durumda geçerlilik kazanır. Aynen insanların tek tek bireyler olarak bir araya geldikleri özel kurumlarda olduğu gibi, politik eyleme katılan kişiler de birbirlerine karşı sorumluluklar yüklenirler. Direnişçilerin geri kalan yurttaşlara karşı olan yükümlülükleri, sorunlu olsa da kendi hedeflerini izlerlerken aralarında karşılıklı sadakat sorumluluğu ortaya çıkar. Genelde adil anayasal düzen içerisindeki gönüllü gruplar, grup hedeflerinin haklı ve grup içi kuralların adilane olması durumunda karşılıklı sorumluluklar yaratırlar. Böyle bir şey hem politik birlikler hem de diğerleri için geçerlidir. Bu sorumlulukların önemi çok büyüktür ve tek tek bireylerin davranışlarına çok sayıda sınırlama getirirler. Ancak bunlar adil bir anayasaya riayet etmek sorumluluğundan farklıdırlar. Ben sivil itaatsizliği yalnızca adalet ödevi çerçevesinde tartıştım. Daha kapsamlı bir inceleme bu boyutları da göz önünde tutabilirdi. 3. Sivil itaatsizliğin rolü. Sivil itaatsizlik teorisinin üçüncü hedefi, onun anayasal bir sistemdeki rolünün ve demokratik bir yönetim sistemiyle ilişkisinin incelenmesidir. Her zaman olduğu gibi söz konusu toplumun adile yakın bir toplum olduğunu varsayıyorum. Bu demokratik bir devlet biçiminin varlığı anlamına gelir. Her şeye rağmen bu sistemde ciddi adaletsizlikler söz konusu olabilir. Ayrıca böyle bir toplumda adalet ilkelerinin özgür ve eşit insanların işbirliğinin temeli olarak kamuoyunun çoğunluğunca benimsendiğini varsayıyorum. Sivil itaatsizlikle çoğunluğun adalet duygusuna hitap edebilmek ve samimi ayrıntılı analizler sonucu işbirliğinin koşullarının ihlal edildiği fikrine varıldığı anlatılmak istenmektedir. Karşımızdakiler bir kez daha düşünmeye, kendilerini bizim yerimize koymaya ve dayatılan bu koşulları süresiz olarak kabul etmemizi bizden beklememeleri gerektiğini anlamaya çağrılırlar. Bu çağrının ağırlığı toplumu eşit bireylerin işbirliğinin bir sistemi olarak gören demokrasi anlayışına bağlıdır. Başka bir toplumsal ilişkiler sisteminde bu anlayışın yeri olmayabilirdi. Temel yasanın doğal düzeninin bir yansıması ve yöneticinin Tanrı'nın temsilcisi olarak görüldüğü toplumlarda tebaanın sadece dilemek hakkı vardır. Bunlar dileklerini iletebilirler ancak reddedilme durumunda karşı çıkamazlar. Böyle bir karşı çıkış sadece en yüksek yasal otoriteye değil, aynı zamanda en yüksek ahlaki otoriteye karşı isyan etmek demektir. Bu yetki sahibinin yanılmaz olduğunu değil, sadece onu düzeltmenin tebaaya düşmediğini ifade eder. Ancak toplum eşit insanlar arasındaki bir işbirliği sistemi olarak algılandığında, haksızlığa uğrayanlar boyun eğmek zorunda değildirler. Sivil itaatsizlik ve vicdani ret, bu toplumlarda tanımı gereği yasa karşıtı olmasına rağmen, anayasal bir sistemin istikrarını sağlayan eylemlerdir. Düzenli ve özgür seçimler ve yazılı biçimde varlığı bir zorunluluk olmayan, anayasayı yorumlamak durumunda olan bağımsız mahkemelerle birlikte dikkatli ve ölçülü olarak başvurulan sivil itaatsizlik eylemleri, adil kurumların korunmasına ve güçlenmesine katkıda bulunur. Adaletsizliklere karşı yasalara bağlılık çerçevesinde yapılan direniş, haksızlıkları engeller, ortaya çıkmaları durumunda giderilmelerine katkıda bulunur. Haklı gösterilebilecek sivil itaatsizlik eylemlerine genel bir hazırlık, iyi işleyen bir toplumsal sistemde ya da adile yakın bir sistemde istikrar getirir. Teori bir de doğal durumdaki insanların gözüyle incelenmelidir. Doğal durumda yaşayan insanların birbiriyle bağlantılı iki sorunu çözmeleri gerekmektedir. Tek tek bireyler için temel prensipleri tespit ettikten sonra, başta adil bir anayasaya ve onun temel ilkelerinden birine, yani çoğunluk kuralına uyma ödevi olmak üzere, doğal ödevler ve sorumluluklar için değerlendirme ölçütleri tespit etmek zorundadırlar. İkinci olarak adil olmayan durumlar ya da adil ilkelere sadece kısmen uyulduğu durumlar için geçerli olacak, akla uygun kurallar koymalıdırlar. Şimdi bu insanlar adile yakın bir toplumu tanımlayan koşullar çerçevesinde sivil itaatsizliğin haklı olacağı, yukarıda tartışılan, muhtemel koşullar konusunda uzlaşabilir ve tespit ettikleri kriterlerin, nonkonformizmin bu biçiminin uygun olacağı zamanı göstereceğini kabul edebilirler. Böyle bir şeyi yaparak doğal adalet ödevinin önemli özel bir durumdaki ağırlığını ifade etmiş olurlar. Ve bu insanların kendilerine ve birbirlerine karşı saygılarını artırarak tüm toplumda adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Sözleşme teorisinin de vurguladığı gibi adalete ilişkin ilkeler, eşit insanlar arasındaki gönüllü işbirliğinin ilkeleridir. Adilane eşitlik ilişkileri içinde seçeceğimiz ilkeler yoluyla kendisine karşı davranışımızı sınırlayacağımız, bir bireye karşı adil davranılmaması, ya onun eşit olarak tanınmaması ya da rastlantısal durumların kişisel çıkarlar için kullanılması anlamına gelir. Her iki durumda da bilinerek yapılan haksızlık ya teslimiyete ya da direnişe yol açar. Teslimiyet haksızlığı sürdürenlerin aşağılama duygularını pekiştirir, davranışlarını teyit eder. Direniş ise topluluk bağlarının kopması anlamına gelir. Ancak temel özgürlüklerin ihlal edilmesinin ardından mantıklı politik çağrı için gerekli olabilecek sürenin geçmesi beklendikten sonra başvurulacak sivil itaatsizliğin bu özgürlükleri güçlendirmesi beklenebilir. Bu nedenle taraflar adil bir anayasal düzenin istikrarı için yasal çerçeve içerisinde kullanılabilecek son bir yol olarak sivil itaatsizliğin haklılığı için gerekli koşullar üzerinde anlaşacaklardır. Bu eylem biçimi dar anlamıyla yasa karşıtı olmasına rağmen anayasal bir sistemi korumanın ahlaki olarak savunulabilecek doğru bir yoludur. Kapsamlı bir analiz çerçevesinde aynı izahı muhtemelen vicdani reddin haklılık koşulları içinde vermek mümkündür. Burada da ön koşul gene adile yakın bir toplumsal ilişkiler sistemidir. Ancak ben burada bu koşulları tartışmak istemiyorum. Bunun yerine sivil itaatsizliğin anayasal teorisinin sadece adalet tasarımına dayandığını vurgulamak istiyorum. Hatta alenilik ve barışçılık ilkeleri de bu temel ilkeye dayanarak açıklanır. Aynı şey sözleşme teorisinin sınırlarının genişletilmesini gerektirse de vicdani reddin analizi içinde geçerlidir. Hiçbir noktada politik ilkeler dışında bir referansa başvurulmadı. Pasifist ya da dini tasarımlar temel bir rol oynamazlar. Sivil itaatsizliğe başvuranların sık sık bu tür kanaatlerden yola çıkmaları, sivil itaatsizlikle bu kanaatler arasında zorunlu bir bağlantı olmasını gerektirmiyor. Çünkü bu tür bir politik eylem, kendisini toplumun adalet anlayışına bir çağrı, eşitler arasındaki işbirliğinin herkesçe kabul edilen temel ilkelerine bir gönderme olarak anlıyor. yaşamın ahlaki temeline yönelik olması nedeniyle bu dini değil politik bir eylemdir. Sivil itaatsizlik herkesten talep edilemeyecek dini inançları ya da Hristiyan hümanizmini değil, herkesten uyması beklenebilecek adaletin sağduyuya dayalı ilkelerini temel alır. Bununla politik olmayan tasarımların geçerliliklerinin olmadığını söylemek istemiyorum. Bunlar daha çok bizim başka nedenle haklı olduğunu bildiğimiz kararımızı güçlendirebilir, eylemimizi destekleyebilirler. Ancak anayasanın temelini bu tür tasarımlar değil, adalet ilkeleri, yani özgür ve eşit insanlar arasındaki toplumsal işbirliğinin temel ilkeleri oluşturur. Tanımlandığı anlamda sivil itaatsizlik, sekter bir anlayıştan değil, demokratik bir topluma niteliğini veren kamusal adalet tasarımından kaynaklanır. Bu anlamda sivil itaatsizlik teorisi, özgür yönetim sistemi teorisinin bir parçasıdır. Orta çağın ve günümüzün anayasallıkları arasındaki önemli bir fark, ilkinin yasal egemenliği sağlama alacak herhangi bir kurumsal kontrol tanımamasıdır. Yöneticinin kararlarının ya da uygulamalarının toplumun adalet anlayışına ters düşmesi durumunda, toplumun tümünün ya da bir kesiminin sahip olduğu tek hak genellikle direniş hakkıydı. Ve bu hak toplumsal bir davranış biçimi olarak görülmüyordu. Bu nedenle adaletsiz bir hükümdarın sonu devrilmek olurdu. Yani Orta Çağ'da modern anayasal yönetime ilişkin temel anlayışlar, halk egemenliği ilkesi ve bu en yüksek yetkinin seçimler ve parlamento aracılığıyla kurumlaştırılması ve diğer anayasal kurumlar eksikti. Modern anayasal yönetim anlayışının Orta Çağ anlayışını ilerletmesine benzer biçimde, sivil itaatsizlik teorisi de anayasal demokrasinin sadece yasalara dayalı olma anlayışını genişletiyor, ileri götürüyor. Bu teori, yasaya sadakati ifade etmek ve demokratik bir yönetim sisteminin temel politik ilkelerine dayanmak suretiyle meşru demokratik devlet otoritesine yasa dışı bir biçimde karşı çıkışın koşullarını formüle etmeye çalışıyor. Bu şekilde anayasal formlara yasal eylemler yanında temel anlayışları itibariyle demokratik anayasanın hedeflerine ters düşmeyen belirli yasa dışı protesto biçimleri eklenebilir. Burada bu temel ilkelerin sözleşme teorisinden nasıl çıkarılabileceğini anlatmaya çalıştım. Kimileri gerçekçi olmadığı iddiasıyla sivil itaatsizlik teorisine itirazda bulunacaklardır. Bu teori çoğunluğun bir adalet duygusuna sahip olduğunu varsaymaktadır. Ve bu teoriye ahlaki sezgilerin hiç de önemli bir politik ağırlıklarının olmadığı biçiminde bir tezde karşı çıkılabilir. Daha ötesi insanların iktidar hırsı, prestij, zenginlik ve benzeri motiflerle hareket ettikleri söylenebilir. İnsanlar bu isteklerini desteklemek üzere ahlaki argümanlar uyduracak kadar zekidirler ve farklı durumlardaki davranışları genel bir adalet anlayışına uymaz. Farklı zamanlarda çıkarlarının gerektirdiği farklı tavırlar gösterirler denebilir. Söylenenlerde gerçek payı büyüktür ve bu durum bazı toplumlar için daha da geçerlidir. Ancak esas soru, adalet duygusuna karşı eğilimlerin gücü ve toplumda var olan adalet duygusunun belli bir başarı beklentisiyle başvurulabilecek kadar sağlam olup olmamasıdır. Analizimizi daha anlaşılır kılacak birkaç noktaya daha değinmek istiyorum. İlk olarak bütün tartışmada anayasal bir yönetim sisteminin ve toplumsal olarak kabul edilmiş bir adalet tasarımı olan adile yakın bir toplumsal yapının varlığı ön koşulundan yola çıktım. Elbette bu temel ilkeleri tahribe yönelik eğilimde belirli kişiler ve gruplar her zaman olacak. Ancak uygun biçimde başvurulduğunda kamuoyu açık bir biçimde adaletten yana olacaktır. Bu temel ilkeler özgür ve eşit insanlar arasındaki işbirliğinin zorunlu kuralları olarak kabul edilmektedir. Haksızlık yapanlar tespit edilip toplumun çoğunluğundan izole edilebilirlerse bu büyük bölümün kanaatleri yeterli bir ağırlık kazanabilecektir. Mücadele eden grupların güçlerinin birbirine yakın olması durumunda belirleyici olan kavgaya katılmayanların adalet duygusu olacaktır. Bu tür koşulların var olmadığı durumlarda ise zaten sivil itaatsizliğin uygunluğu oldukça tartışmalıdır. Çünkü toplumun çoğunluğunun adalet duygusuna başvurulmasının mümkün olmadığı koşullarda girişilecek bir eylem toplumu daha fazla baskıdan yana tavır almaya itebilir. Yargıçlar protestonun anayasanın temel prensipleriyle haklı gösterilebilecek ya da öyle gözüken sivil itaatsizlik özelliğini dikkate alarak cezai işlemden tümüyle vazgeçmeli ya da sınırlı bir cezalandırma yoluna gitmelidirler. Elbette ki gerekli koşulların var olmaması durumunda bunun karşıtı bir durumda ortaya çıkabilir. Haklı gösterilebilecek sivil itaatsizliğin sadece toplumda güçlü bir adalet duygusunun varlığı durumunda makul ve etkin bir nonkonformizm biçimi olabileceği akıldan çıkarılmamalıdır. Adalet duygusunun kendisini gösteriş biçimi konusunda bir takım yanlış anlayışlar olabilir. Belki bu duygunun ancak samimi ilke tartışmalarında ya da ciddi ölçüde fedakarlık gerektiren durumlarda kendini açığa vurduğu söylenecektir. Böyle bir varsayım abartılıdır. Toplumun adalet duygusu daha çok çoğunluğun azınlığı baskı altına almaya, sivil itaatsizliği yasada öngörüldüğü halde cezalandırmaya yanaşmamasında, diğer toplumlarda uygulanan sorumsuz yöntemlerin burada gerçek alternatifler haline gelmemesinde ifadesini bulur. Adalet duygusu genellikle biz farkında olmadan, politik yaşama ilişkin yorumlarımız, farklı eylem biçimlerini algılama yöntemlerimiz, başkalarının haklı protesto eylemlerine karşı çıkma isteğimiz ve benzeri konularda etkili olur. Gücüne rağmen çoğunluk kendi konumundan vazgeçip nonkonformistlerin tavrını kabullenebilir. Adalet özlemi onun kendi haksız çıkarlarını savunma yeteneğini azaltır. Özellikle belirli toplumsal tavırları savunulamaz hale getirmesi başta olmak üzere, dolaylı etkileyiş biçimleri bir kere fark edildikten sonra adalet duygusunun daha canlı bir politik güç olduğu görülür. Bu değerlendirmelerde adile yakın bir toplumda adalete ilişkin aynı ilkelerin genel anlamda kabul gördüğünü varsaydım. Ne mutlu ki bu kadar katı bir koşulda gerekli değildir. Benzer politik yargılara varmaları kaydıyla yurttaşların adalet anlayışları arasında gerçekte büyük farklılıklar olabilir. Bu mümkündür. Çünkü gerçekten de farklı koşullardan yola çıkılarak aynı sonuçlara ulaşılabilir. Böyle durumlarda düşüncelerin çakıştığı değil ama kesiştiği bir uzlaşmadan söz edilebilir. Genelde ifade edilmiş adalet tasarımlarının kesişmeleri, sivil itaatsizliğin, politik nonkonformizmin iyi hesaplanmış, akıllıca bir yolu olduğunun kabulü için yeterlidir. Kesişmenin tam olması gerekmez, bir karşılıklılık koşulunun varlığı yeterlidir. Yani iki tarafında adalet anlayışlarındaki tüm farklılıklara rağmen söz konusu olayla ilgili aynı yargıya vardıklarına ve karşılıklı olarak yerlerini değiştirmelerinin bile bu durumu değiştirmeyeceğine inanmaları gereklidir. Buna rağmen sonuçta gerekli uzlaşmanın artık var olmadığı ve toplumun birbirinden belli ölçüde soyutlanmış ve temel politik sorunlarla ilgili farklı anlayışları savunan karşıt cephelere bölündüğü bir noktaya gelinebilir. Bu sivil itaatsizlik koşullarının artık var olmadığı noktadır. Örneğin iktidar da olsa başkalarına asla tahammül etmeyecek bir grup, şu anda sahip olduğu sınırlı özgürlük nedeniyle protesto eylemlerine girişiyor ve eşit özgürlükler prensibini savunan toplumun adalet anlayışına başvuruyor. Daha önceden sözünü ettiğimiz gibi bu prensibin temsilcileri böyle bir başvurunun iktidarda olsalar derhal kendi egemenliklerini kuracak olan tahammülsüzlerden gelmesinden hiç hoşlanmasalar da bunlara özgür kurumların güvenliğine zarar gelmeyecek noktaya kadar tahammül etmelidirler. Böyle bir durumda çoğunluk, herkes için eşit özgürlük anlayışına olan sadakatlerinin başkalarınca haksız amaçlar için kullanıldığını hissetmelidir. Bu durum tekrar ortak bir adalet anlayışının büyük bir ortak nimet olduğunu ve yaşatılmasının birçok insanın katkısına bağlı olduğunu göstermektedir. Tahammülsüzler adil kurumların olanaklarını bu kurumların varlıklarını sürdürmeleri için hiçbir şey yapmamalarına rağmen kullanmak isteyen kaçak yolculara benzetilebilirler. Adalet prensiplerini kabul edenlerin ise daima bu kurallara uygun davranmaları gerekir. Ancak parçalanmış ya da grup egoizminin hüküm sürdüğü toplumlarda sivil itaatsizliğin koşulları artık yoktur. Buna karşılık mutlak anlamda bir fikir birliğinin zorunluluğu aranmaz. Çünkü farklı anlayışların kesişmelerinin belli bir düzeyinden itibaren genellikle karşılıklılık şartının varlığından söz edilebilir. Sivil itaatsizliğe başvurmanın şüphesiz çeşitli riskleri vardır. Anayasal kurumlar ve onların hukuki yorumlarından umulan şeylerden biri de politik adalet tasarımının ve bunun ilkelerinin toplumsal sorunlara uygulanışının kamusal bir yorumunun yaratılmasıdır. Belli bir noktaya kadar yasanın ve yorumunun varlığı, söz konusu yasa ve yorumun doğruluk ya da yanlışlığından daha önemlidir. Bu nedenle yukarıdaki analizlerin koşulların sivil itaatsizliği haklı kılıp kılmadığına kimin karar vereceğini açık bıraktığı, bunun da herkesi kendi başına karar vermeye ve politik ilkelerin kamusal, genel kabul gören yorumundan ayrılmaya çağırarak anarşiyi körüklediği yolunda bir itirazda bulunulabilir. Buna cevap olarak söyleyebileceğim, herkesin gerçekten de kendi kararını vermesinin gerekli olmasıdır. İnsanlar gerçi alışılmış biçimde akıl danışır ve kafalarına yattığı sürece yöneticilerin direktiflerine göre davranırlar. Ancak eylemlerinin sorumlusu her zaman kendileridirler. İnsan kendi sorumluluğunu üzerinden atıp kusurlarının günahını başkalarına devredemez. Bu politik ödev ve sorumluluklar konusunda var olan ve de demokratik bir anayasanın temel ilkeleriyle uyuşan her teori açısından geçerlidir. Bu teorilere göre otonom birey ancak kendi davranışlarından sorumludur. Yasaya itaat etmemiz gerektiğine inanıyorsak, politik prensiplerimizle normal olarak bu sonuca vardığımız içindir. İnsanların özgür ve üzerinde düşünülmüş kararlarının birçoğu genellikle adil bir politik sistemle uyuşur. Koşulların sivil itaatsizliği haklı kılıp kılmadığına tek tek bireylerin kendileri karar vereceklerdir. Ancak bu bireylerin keyiflerine göre karar vermeleri anlamına gelmez. Kişisel çıkarlar ya da sığ bir politik anlayışla oluşturulmuş bağlarla hareket edilmemesi gerekir. Otonom ve sorumlu davranan bireyin, anayasanın yorumu için esas alınan politik ilkeleri göz önünde tutması gerekir. Birey bu ilkelerin söz konusu durumda nasıl uygulanması gerektiğini değerlendirmeye çalışmalıdır. Tüm bu değerlendirmelerden sonra sivil itaatsizliğin haklı olduğu kanaatine varır ve buna uygun davranırsa vicdanına göre davranıyor demektir. Gerçi bazen insan yanılabilir ama keyfi davranmamıştır. Politik ödev ve sorumluluk teorisi bizim bu ayrımları yapmamıza olanak vermektedir. Burada bilimsel alanda var olan genel anlayışlar ve ulaşılan sonuçlarla paralellik kurmak istiyorum. Orada da herkes otonom ancak aynı zamanda sorumludur. Teori ve hipotezler verilerin ışığında genel kabul gören prensiplere göre değerlendirilirler. Tayin edici önemde eserlerin varlığı doğrudur. Ancak bunlar kendi kararlarını kendi başlarına veren çok sayıdaki insanın ortak kanılarını yansıtırlar. Karar verecek mutlak bir otoritenin, yani herkes için geçerli resmi bir yorumun yokluğu kargaşaya yol açmamakta, tersine teorik ilerlemenin bir koşulunu oluşturmaktadır. Akla yakın ilkeleri kabul eden ve uygulayan eşit bireylerin yüksek bir otoriteye gereksinimleri yoktur. Kim karar verecektir sorusunun yanıtı, herkesin kendi kanaatine göre davranmasıdır. Akıl, hoşgörü ve biraz da şansın yardımıyla genellikle işe yarar bir şeyler ortaya çıkar. Demokratik bir toplumda her yurttaşın adalet ilkelerine ilişkin kendi yorumundan ve buna uygun davranıştan sorumlu olduğu kabul edilir. Bu ilkelerin ahlaki olarak daima uymakla yükümlü olduğumuz, yasal ya da toplumsal olarak kabul edilmiş bir yorumu olamaz. Böyle bir yorumu Anayasa Mahkemesi ya da parlamentoda yapsa durum değişmez. Gerçekte her anayasal kurum, yasama, yürütme ve yargı, anayasa ve onu oluşturan politik ideallerle ilgili kendi yorumlarını yapmaktadır. Mahkemeler her özel durumda son sözü söyleme hakkına sahip olsalar da, bunların anayasayı başka şekilde yorumlamaya zorlayacak güçlü politik etkilere karşı bağışıklığa sahip oldukları iddia edilemez. Mahkeme mantıklı olarak gerekçelendirilmiş bir yorum sunar. Ancak bu yorumun kalıcı olması, yurttaşların çoğunluğundan kabul görmesine bağlıdır. En yüksek başvuru merciği yasama, yürütme ya da yargı değil, kamuoyudur. Ve sivil itaatsizlik özellikle bu organa başvurur. Yurttaşların adalet tasarımları arasında pratik olarak yeterli bir uyum mevcutsa ve sivil itaatsizliğe başvurma hakkına saygı gösteriliyorsa, anarşi tehlikesi yoktur. İnsanların bu tür bir anlayış birliğine ulaşabilmeleri ve temel politik özgürlükler var olmaya devam ettiği sürece bunun sınırlarına özen göstermeleri demokratik devlet anlayışına içkin olan bir varsayımdır. Bir konuda bilimsel olarak uzlaşmama tehlikesinin sürekli mevcudiyeti gibi ayrımın ortaya çıkması tehlikesi de her zaman mevcuttur.